bitecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen.
Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni, severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni, severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim.
Gelecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen.
Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni, severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni, severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim.
Ferhat Göçer söyledi, Aile Saati programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, ülkemiz Bulgaristan'da demokratik değişikliklerin başlamasından bu yana çocuklar üzerinde uygulanan ve çocuklar arasında görülen şiddet olaylarında önemli ölçüde artış izleniyor. Çocuğu Esirgeme Ajansı verilerine göre geçen 2013 yılında örneğin bu tür şiddet olaylarına ilişkin alınan ihbarların sayısı 3000'e yakındır. Genelde bu konu konuşulurken şiddetin sebebi olarak ülkedeki ve okuldaki duruma işaret ediliyorsa da 2013 yılında kayıtlara geçen olaylardan 1412'sinin çocuğa ailesi içinde şiddet uygulandığı olaylar olması korkutucudur. Çocukların kendi aileleri içinde şiddete maruz kaldıkları olaylar en yaygın olurken hemen ardından sokakta ve okulda yaşanan olaylar geliyor. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da çocuklar üzerinde şiddet olayları 2000 yılında çocuğu koruma yasasının yürürlüğe girmesiyle konuşulmaya başladı. Aynı yasa ile çocuğu esirgeme ajansı kuruldu. Ajansın bünyesindeki çocuğa yönelik devlet politikası dairesi başkanı Tsvet Antonova mikrofonumuza şunları söyledi.
От 2001 година ние събираме информация от отделите за закрива на детето, т.е. за сигналите, получени при тях,
Çocuğu esirgeme şubeleri gerek yazılı olsun gerekse telefonla olsun adını belirten veya belirtmeyen kişiler tarafından verilen her ayrı ihbarı değerlendiriyorlar. Risk varsa önlemler alınıyor. Durum kritik ise de çocuk sosyal kuruluşlara yerleştiriliyor. Durumla ilgili mahkemeye de bilgi veriliyor ve mahkeme alınan önlemleri onaylıyor, diyor Tsveta Antonova. Değerli dinleyiciler, çocukların şiddete maruz kaldıkları olaylar sık sık ancak medyada haber olunca araştırılıyorlar. Bunun üzerine genelde yetkililer çıkıp medyaya iddialı konuşmalar yapıyorlar, incelemelerin yapılması yönünde talimatlar veriliyor, bir iki ceza uygulanıyor ve olay bununla bitiyor. Bir sonraki şiddet olayı yaşanıncaya, başka bir çocuğun canı yanıncaya kadar. Değerli dinleyiciler, çocuklara şiddet uygulayan dayakçı kişilerin profilini pedagoji uzmanı Iva Tričkova'ya sorduk. Çocuklara şiddet uygulamaya yatkın ve bu tutumu normal hatta gerekli olarak gören büyükler, kendilerine güveni olmayan, psikolojik dengesi sağlam olmayan, kendilerini küçük gören kişilerdir. Büyük ihtimalle kendileri de çocukluklarında şiddet kurbanı veya aile içinde uygulanan şiddetin tanığı olmuş olan kişilerdir. Çocukken sık sık baskı altında tutuluyoruz, uslu olmaya mecbur ediliyoruz, sesimizi çıkarmadan boyun eğmeye zorlanıyoruz ki bu da insan kişiliği üzerinde uygulanan bir nevi şiddettir. Değerli dinleyiciler, psikologlara göre saldırgan davranan çocuklar iletişim kurma becerisinden yoksun, kendini kontrol edemeyen ve kendi kişilikleriyle ilgili yanlış fikirleri olan çocuklardır. Diğerlerinin davranışlarını yanlış bir şekilde düşmanca olarak algılayan bu çocuklar münasebetsiz bir şekilde karşılık veriyorlar. Çocuklar tarafından yine çocuklar üzerinde şiddet uygulandığında olaya tek anlamlı olarak yaklaşmak mümkün olmuyor değerli dinleyiciler. Zira çoğu halde şiddet uygulayan çocuk da şiddet kurbanı olup desteğe muhtaçtır. Yani şiddet gören şiddet uygular türünden kısır bir döngü söz konusu. Değerli dinleyiciler, ne yazık ki çocuklara öğretmenleri tarafından şiddet uygulanması olayları da yok değildir ülkemizde. 2013 yılında bu türden 48 olay tespit edildi. Bu tür olayların yaşanmaması için çocuklarla çalışan her yetişkinin psikolojik profili oluşturulmalıdır. Öğretim üyesi gibi sorumlu bir göreve, duygusal dengesi sağlam olmayan, özgüven sahibi olmayan ve saldırganlığa yatkın olan kişilerin kesinlikle tayin edilmemesi gerekiyor, diyor Iva Tričkova ve pedagoji personeliyle önleyici çalışmaların yapılması gerektiğini, mevcut problemlerin zamanında tespit edilmesi ve giderilmesi gerektiğini de ekliyor. Değerli dinleyiciler, biz yetişkinlerin de bu tür olaylara karşı gösterdiğimiz tepki her zaman münasip olmuyor. Oysa şiddet kurbanlarının zamanında tanınması son derece önemli. Ailesi içinde şiddete tanıklık eden bir çocuğun el yazısı değişebilir, kendisinde dikkat dağınıklığı görülebilir. Bu durumda öğretmen bu değişikliğin acaba neden kaynaklandığını düşünmektense bazen anne babayı çağırıp çocuğa kötü not veriyor. Bu arada toplumumuzun şiddet olaylarına karşı tahammül sınırının da bir hayli yüksek olduğu ortadadır. Çünkü Çocuğu Esirgeme Devlet Ajansı verilerine göre olayların çoğunda çocuklar üzerinde şiddet uygulandığına dair gelen bilgi polis görevlisi tarafından verilmiştir. İhbarların %20'si kadarı polis memurları tarafından verilirken, ikinci yerde ihbarların %13'lük bölümüyle anneler geliyorlar. Şiddet kurbanı olan çocuğun tanıdıkları veya komşuları tarafından verilen ihbarların oranı ise ancak %3'te kalıyor. Şiddete maruz kalanların çoğu korktukları, utandıkları ve durumu kontrol altına alamadıkları için, kendilerini suçladıkları için yaşadıklarını gizliyorlar. Bir nevi problem yaşayan çocuklara bu konuda ulusal telefon hattı destek veriyor. Günün 24 saatinde 116-111 numarada psikologlar, pedagoglar ve sosyal işçiler çocukların hizmetinde çalışıyorlar değerli dinleyiciler. Bu arada uzmanlar şiddet gibi çirkin olayların yaşanmaması için en önemli olanın çocuklarımızla olan bağlantıyı koparmamak ve günlük işlerimiz ne kadar yoğun olursa olsun yavrularımıza mutlaka vakit ayırmak olduğu yönünde uyarıyorlar. Aile Saati programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, geçen hafta böbrek hastalıklarını konuşmuştuk. Diyaliz tedavisi gören ve yaşamak için son şansı böbrek nakli olan hastaların durumunu konu etmiştik. Böbrek nakli için İspanya'da bulunan Kırcali'den 35 yaşındaki Nikolay Nikolov'un hikayesini anlatmıştık. Bugünlerde Sofya'da düzenlenen bir seminerde durumun komşu Türkiye'de ne olduğunu öğrenme şansını bulduk. İstanbul Gazi Osman Paşa Hastanesi uzmanı Profesör Gürkan Tellioğlu'yla organ bağışı ve böbrek sağlığı konusunda sözleştik. Yaptığımız konuşmayı dikkatinize sunuyoruz şimdi. Sayın Profesör, Türkiye'de böbrek nakli bekleyen kaç kişi var? Yıllık ne kadar nakil ameliyatı yapılıyor? Onların kaçı GOP Hastanesi'nde tarafınızca gerçekleştiriliyor?
Şimdi Türkiye'de 60 bin civarında böbrek yetmezliği hastası var. Bu hastaların içerisinde 22 bin hasta böbrek nakli olmak için vefaten bağışlanan organlardan nakil olabilmek için ulusal listeye kaydedilmiş durumda. Senede yapılan bağışlarla, vefat eden kişilerden bağışlanan organlarla 500 civarında böbrek nakli yapıyoruz. Toplamda ise 3000 böbrek nakli gerçekleştiriliyor. Bunun yani 2500'ü canlı vericili böbrek nakli olarak hayata geçiyor. Bizim merkezimizde Türkiye'nin sayıca önde gelen, başarı oranları yüksek nakil merkezlerinden biri. Senelik 150-200 bandında böbrek nakli gerçekleştiriyoruz.
Sayın Profesör, bildiğim gibi aynen Bulgaristan'da olduğu gibi Türkiye'de de organ bağışında bulunanların sayısı çok çok küçük. Bu konuda topluluğun farkındalığını artıracak neler söyleyebilirsiniz bize?
Belki de en önemli konu bu. Organ nakliyle neyin başarıldığının topluma iyi anlatılması lazım. Çünkü insan yaptığı bir işin sonucunun ne olduğunu bildikçe o işe daha motive olabiliyor. Sadece bağış yapılması konusu konuşulduğunda toplum yani bu bağışın sonucunda ne olduğunu bilmedikçe bilmediği bir konuda kendisinden bir şey isteniyormuş zannediyor. O yüzden bence yapılması gereken en önemli şey organ yetmezliği nedeniyle nakil olmayı bekleyip sonra nakil olan, nakil sonrasında eğitimine devam eden, işine gücüne dönen, evlenip çocuk sahibi olan insanların hikayelerinin topluma aktarılması lazım. Çünkü bu başarıyı, bu mucizeyi toplum gördükçe buna kayıtsız kalmayacaktır.
Evet Sayın Profesör, bu bağlamda şimdi organ vericisi çıkmıyor. Bir hasta aileden uygunsuzluk veya başka bir sebepten dolayı verici çıkmayınca, kadavradan verici çıkmayınca çapraz nakil denen ameliyat türü büyük bir fırsat, hatta son çare, son şans diyebiliriz. Bizzat siz Bulgaristan'dan Marian adını taşıyan bir gencin çapraz böbrek naklini gerçekleştirdiniz. Kendisini hayata döndürdünüz. Anlatır mısınız biraz?
Ben Marian'ı aslında uzun süredir tanıyorum. İlk tanışıklığımız diyaliz tedavisi gördüğü süreçte çok yüksek tansiyon nedeniyle sorun yaşadığı dönemdi. Önce o tansiyon yüksekliğine yönelik tedavisini düzenledik. Annesi böbrek vermek istiyordu ama kan grubu uymadığı için böbrek veremiyordu. Marian da genç, çok enerjik, hayatta yapmak istediği çok şey olan ve hayatımda tanıdığım için çok sevindiğim, mutlu olduğum bir arkadaşım artık. Onun tedavisi ancak bir çapraz nakille, yani benzer şekilde problem yaşayan bir başka çiftin, alıcı verici kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle nakil olamayan bir başka çiftle eşleştirilerek böbrek değişimi yapılmasıyla tedavisi mümkündü. Daha sonra bu projeyi hayata geçirip de Marian'ı çapraz listemize kaydettiğimizde denk geldi. Marian'la eşleştirebileceğimiz bir çift oldu. Testleri yapıldı. Her şey uygun gözüktüğü için tedavi aşamasına geçildi. Başarıyla bir nakil süreci atlattı. Şimdi nakil sonrası döneminde takiplerine devam ediyoruz. Çapraz nakil hakikaten bu anlamda bir vericisi olup kan grubu uymadığı için direkt kendi vericisine, alıcısına böbrek bağışlayamayan kişilerde son çare, son alternatif. Bunu Marian'la gerçekleştirebilmiş olmak bizim açımızdan da çok büyük bir keyif oldu. Bulgar hastaların ya da toplumumuzda sadece Bulgar hastaların değil, tüm bu hastalığı yaşayıp da bu problemi çözmek noktasında en azından ne yapacağını bilemeyen hastalarımız için önemli bir alternatif, akılda tutulması gereken bir böbrek nakli yöntemi.
Sayın Profesör, konuşmamızın sonunda Aile Saati programının dinleyicilerine böbrek sağlığı ile ilgili tavsiyelerinizi rica edeceğim.
Şimdi böbrek sağlığı aslında bir toplumun genel sağlık düzeyini yansıtan bir parametre. Çünkü böbrek birçok şeyden etkilenebilen bir organ. Şeker hastalığı bir toplumda artıyor ise böbrek hastalığı da buna paralel artıyor. Tansiyon yüksekliği problemi bir toplumda ön plana çıkıyorsa böbrek hastalığı da ön plana çıkıyor. Düzenli sağlık kontrol alışkanlığı bir toplumda henüz yer etmemişse böbrek hastalıkları artıyor. Tavsiyemiz nedir? Ne kadar kilo alırsanız, vücudunuzdaki yağ dokusunun miktarı ne kadar artarsa buna bağlı olarak insülin direnci yükseliyor ve insülin direnci yükselen kişilerde kan şekeri yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla zayıflamaya, kilo almamaya yönelik genel bir toplumsal aslında harekete ihtiyaç var. Beslenmemizi bu fast foodlarla, çok yüksek kalorili içeceklerle, yiyeceklerle, yağlı beslenmeyle bozuyoruz her geçen gün. Bundan sakınmak gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Düzenli sağlık kontrolü aslında bu işte en önemli önleyici sağlık yaklaşımı. Örnek vereyim, benim 30 yaşında böbreğini kaybeden bir hastam bana şunu anlatmıştı. 25 yaşından 30 yaşına kadar başım ağrıyor diye sürekli ağrı kesici kullanmış. Oysa ki problemi yüksek tansiyon. Bir kez tansiyonunu ölçtürmemiş. Bir kez doktora ben başım ağrıyor, bu ilacı içiyorum, benim ne derdim vardır diye sormaya gitmemiş. Ve 5 yıl boyunca bu süreci yüksek tansiyonla yaşayıp 30 yaşında böbreklerini kaybetmişti. Şimdi buradan hareketle herkesin aklında kalmasını istediğim, birincisi bir kere mutlaka hiçbir şikayetleri olmasa da temel sağlık hizmeti olarak bir doktora başvurup benim bir şikayetim yok, şu yaştayım, ne yapmalıyım deyip tansiyonlarını kontrol ettirdikleri, tıbbi açıdan yaş gruplarına bağlı olarak bir takım bilgiler alarak o doğrultuda gittikleri bir süreci açmak lazım. Tuz önemli bir konu. Tuzu çok sevenler ya da tuzsuz yemek yiyemediğini söyleyenler bilsinler ki kendilerini ileride bir yüksek tansiyon hastası yapmak üzere aslında adım atıyorlar. Her tuzu attıklarında yemeklerine. 40 yaşını geçmiş bütün insanlara tuzu artık hayatından çekmeleri önerisinde bulunuyoruz. Su tüketimi, o da önemli. Hani gerçekten böbreklerin işini yapabilmesinde içtiğiniz suyun önemli bir rolü var. Sağlıklı bir böbrek 500 mililitre, yani yarım litre idrar çıkararak vücuttan atması gereken her şeyi atabiliyor. Ama bu böbreği yoruyor. Dolayısıyla onun bu işi yapmasına yardımcı olmanın önemli parametrelerinden bir tanesi su içmek. Burada ölçek tek başına içtiğiniz su değil. İdrarınızın rengi koyu ise az su içmişsiniz anlamına gelir. Suyu az içtiğiniz için böbreğin çalışmasını yaparken ortaya çıkardığı idrar yoğunluğu artmış, rengi koyulaşmıştır. Dolayısıyla idrarın rengini berrak tutabilecek miktarda sıvı alımını alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bu böbrek taşlarını önleyici faktörlerden bir tanesi. Taş düşüren kişilerin yine o taşların neden kaynaklandığını araştırıp taş önleyici bir beslenmeye gitmesi gerekir. Bunlar tabii ki titizlikle dikkat edildiğinde uzun vadede insanın sağlıklı kalmasını sağlayan önemli argümanlar.
Thank you. Bir gün elbet sevgilim olacak. Bana oyna şansını zorla, çaldın kalbimi yorma. Selvi boylum geçiyor bak. Bir gün elbet sevgilim olacak. Bana oyna şansını zorla, çaldın kalbimi yorma. Selvi boylum geçiyor bak. Bir gün elbet sevgilim olacak. Bana oyna şansını zorla, çaldın kalbimi yorma. Yorma, yorma, yorma, yorma, yorma.
Burcu Güneş söyledi. Aile Saati programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Profesör Telinioğlu ile yaptığımız konuşmayı Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun internet sitesinde bnr.bg adresinde Türkçe sayfasında toplum köşesinde de dinleyebilirsiniz. Hem oradaki haberimiz resimlidir. Değerli dinleyiciler, sitemizin toplum köşesini ziyaret ederseniz özellikle yarın yayınlanacak olan Aile Saati programı üzerindeki resime dikkat etmenizi rica ederim. Resimde güzel mi güzel iki çift terlik vardır. O terlikleri bana gönderen ise yerli ses sanatçısı Raziye Fazlı. Raziye Fazlı'ya olan sevgi sel gibi akıyor son dönemde. Türküleri sık sık isteniyor. Band kayıtlarının dijital ortama aktarılmasında kaybolup son dönemde dinletilmeyen Raziye Fazlı türkülerine yoğun talep var diyebiliriz. Gelen yoğun istek üzerine harekete geçtik. Bölüm yöneticimiz Ani Mikhailova sağ olsun bütün arşivleri araştırdı ve Armut Dalı, Keten Gömlek gibi birçok türküyü tekrar müzik fonumuza kazandırdı. Bu çabamız hem dinleyicilerimize memnuniyet verdi hem de Raziye Fazlı'ya büyük sevinç yaşattı. En azından mektubundan böyle anlaşılıyor. Aynen okuyorum. Bugünlerde beni öyle sevindirdiniz ki size nasıl ve ne kadar teşekkür etsem azdır diye yazıyor Raziye Fazlı. Beni bir kuş gibi sevinçten uçurdunuz, inanın kaç yıl oldu, türkülerimin çoğunu hiç dinlemek imkanım olmamıştı. Oysa ben küçükten beri hep türkülerle büyüdüm, inanın. Sonra evlendikten sonra Razgrad Tiyatrosu'nda eşimle çalıştık. Bu arada Vasfiye Şabanova, Mergül Esadova, Durhan Hasanov, Behice Gafarova, eşi Rafi ağabeye de selamlarım olsun. Adem Bayraktar'a da bu yakınlarda sizin program saatlerinizi iple çekiyorum. İnanın size ve ailenize daima duacıyım, inanın. Tanrım sizleri de sevindirsin. Ailece hepinize ve yakınlarınıza iyilik ve mutluluk için duacıyım. Ayrıca mektup yazan dinleyicilere de candan, gönülden teşekkürlerimi sunarım, benim türkülerimi beğendikleri için diye yazıyor Raziye Fazlı. Ve ben torunumun ve benim resimlerimi göndereceğim diye bir vaatte bulunuyor. Anlaşılan benim fotoğraf gönderin, Aile Saati sergisi kuralım, sitemizde yayınlayalım şeklindeki çağrımı duymuştur değerli ses sanatçımız. Bekliyorum efendim ve fırsattan istifade hepinizi tekrar davet ediyorum. Sevgili dinleyiciler, çok kolay. Çocuklarınıza, torunlarınıza cep telefonuyla aile fotoğrafı çektirin. Hem direkt telefondan turkish@bnr.bg adresine gönderttin. Görsel bir boyut kazandıralım programımıza. Bakalım ilk gönderen kim olacak? Göndermesi sizden, ötesi bizden diyoruz. Ve Raziye Fazlı'nın sesinden Aman Halil'im türküsünü dinletiyoruz. Royak Köyü'ne sevgiler, saygılar yolluyoruz.
Mavi yelekli yârim, gözü yelekli yârim, ben uyanmak, muradım sana varmak. Uyan tatlı uykudan, yeter bunca yalvarmak. Aman Halil, of peki varırım. Uyan tatlı uykudan, yeter bunca yalvarmak. Aman Halil, of peki varırım.
Telefonlarımız sizlere açıktır değerli dinleyiciler. Numaralarımız 963-0279 ve 963-4364. Sofya'nın alan kodu 02.
Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
İyi günler, kiminle görüşüyorum?
Gülem Oğuz'dan Vesile Fehim ben.
Buyur Vesile
Hanım. Hanım, nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Sizleri sormalı.
Biz de sizi topuda dinleyeriz aramla. Tane, ben bugün sizi aramamın nedeni, ne selam isterim ne selamlamak isterim. Benim adam Turyan'da yaşıyor. Turyan'ın Derniyoğlu köyünde. Evet. Seslemiş saman yolunda ayın 21'inde 3 gün karanlık olacağımış, toks olmayacağımış, internet olmayacağımış. Ben bunu size sormak istiyorum. Aslı var mı yok mu diye.
Hiç
patlamalar olacağımış.
Hiç öyle bir
dünya bitkisi olacağımış yani.
Durumdan haberimiz yok sanırım, doğru değildir bu durumlar. Siz sakin olun, rahatınızı bozmayın Vesile Hanım diyoruz ve sıradaki türküyü yolluyoruz. Sizlere de, annenize de
iyi yayınlar.
Sağ olun, katıldığınız için sağ olun. Teşekkür ediyoruz ve 4 ses 5 saz topluluğundan Güzel Emine türküsünü dinletiyoruz. 4 ses 5 saz topluluğundan Güzel Emine türküsünü dinledik. Aile Saati programı bir iletiyle devam ediyor değerli dinleyiciler. Silistra'nın Boyıl köyünden Salim Yaşar, Brüksel'de oturan ve 8 Kasım tarihinde 12 yaşını tamamlayacak olan torunu Tuğçe'yi selamlıyor. Anası Sevgül, babası Şaip, abi Can, dedesi Salim, anneannesi Hatice, dayısı Sezgin, teyzesi Sezgül, eniştesi Beyzat, kuzenleri Ceylan ve Canan, Silistra Oreşine köyünden babaannesi Safinaz, dedesi Müstecep, hepsi Tuğçe'ye sağlık ve uzun ömürler diliyorlar ve Faruk Yılmaz'dan bir türkü istiyorlar Tuğçe için. Dam Dere'nin Taşları türküsünü seçtik. Cumartesi günü doğum günü kutlarken BNR'nin internet sayfasından bu mesajı dinleyecekler. Telefonda bekleyen dinleyiciyi alalım. Buyurun efendim, söz sizde.
Anne, merhaba.
Merhabalar efendim, buyurun.
Ben Çukurbaşı'dan Nevzat Hatipoğlu.
Tanıdım sizi Nevzat Hoca.
Olsam Gelike Tobra'da bir yavru bir uşak 5 yaşında bir kuzu sevdi. Ak kuzum, pamuk kuzum, pamuk kuzum, ak kuzum, dön de bana bak kuzum. Gel bağırma ağlayayım, nazarlıklar takayım. Sanki bilir gözlerin, yal ne eme söylerin. Bana doğru koşarken yorulmasın dizlerin. Kuzum sana doyamam, ayrılmana kıyamam. Asla bir an seni ben yersiz susuz koyamam. Avşan bir kuzu sevdi, bana yazdım şiiri bir uşak için. Çok teşekkür ederim Tanya.
Ne güzel bir şiir Nevzat Hoca. Ne güzel bir şiir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün çocuklar üzerinde uygulanan şiddet olaylarını konuştuk. Bu konuda sizin bir hoca olarak görüşünüz nedir?
Dün ben yok seslemedim, bir şey etmedim oradan. Şimdi geldim, ona tabii komşu geldi orada şey dedim. Şunu şu konuşayım, müsaade edin. Haftaya sıra konuşacağım seninle çok.
Peki. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki türküyü Çukuvet Köyü'ne de yolluyoruz. Ancak bundan önce sıradaki dinleyiciyi yayına alıyoruz. Buyurun efendim, söz sizde.
Efendim Taniçkım, Rodos Dağları Engin'dir. Ben sizleri Rodos Dağları'ndan gerçekten açık havadan arıyorum bugün. Sevgi saygı selamlar Kadriye Koç'tan. Ne mutlu böyle sırada nasıl sırada derler. Siz oturuyorsunuz, biz harekette hiç olmasa radyo seslerken biraz oturuyoruz. Taniçkım 1 Kasım. Sevgi, saygı, çok sevdiğimiz Mümin Karagöz'ün yaş günü vardı ama cumartesi olduğundan onun yani yaş gününü kutlayamadık. Aydınlar gününü de kutlayamadık. Şimdi olabilirse keklik çıkacak, kuş çıkacak türküsüyle yani hem kendisine sağlık, sağlamlık, hayırlı, uzun ömürler dilerim. Bu türkü Hasko'ya bağlı. Boyan Botevo'dan sevgiler Ramadan'a özellikle ona gitsin. Tüm Mümin Karagöz hayranlarına gitsin. Neli Dimitrov'umuza, İlyonka Dimitrov'umuza, tüm ekibinize yani gitsin. Çok çok teşekkür
sağ
ederim.
Sağ olun, sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve hemen telefonda bekleyen dinleyiciyi de yayına alıyoruz. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
İyi günler Saniye Hanım, iyi günler.
İyi günler Lütfi Bey.
İnsan bu, bu sevgili radyomuzun saygıdeğer dinleyicileri yüzlerce defa söyledim artık. Boşu boşuna öyle saçma sapan konuşmalar, sualler sormasınlar ya. Günün konusunu belirten konuşmalar yapsınlar. Yazık o, yazıklar olsun. 12-15 dakika hesapladım, gitti boşu boşuna. Şimdi çocukları şiddet görmesiyle ilgili hakikaten de çok üzücü şeyler. Mahallemizde gözümün önünde yapılıyorlar bunlar. Tarih Hanım, bu ne zamana kadar devam edecek bilemem. Babasından oğluna, oğlundan torununa böyle saçma sapan çocuklar yarın öbür gün eğiminde biriktiriyor küçük çocuk onu. Kuvvetlenme başladığı zaman bir daha uyguluyor diğerlerde. Bu böyle süre gelip gidiyor böyle tane.
Evet, bir kısır döngü demiştik biz.
Evet,
bir...
ayrıca sonra doktoruna yaptığım için fevkalade güzel sağlık konusuna değindiniz. Çok faydalandım ondan. Ne kadar su içilmesini önerdi doktor. Ha, nereye? Böyle saçma sapan Vesile Hanım, teşekkür ederim. İglike köyüne gittim, İglike tatlısı yedim, keşke çorbası yedim, fasulye çorbası yedim. Bırakın saçma sapan koşullar artık ya. Ve birbirinizi selamlıyorsunuz. Selamlar o kadar özlerseniz gidin ayrı köyde yaşayın. Teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz. Hak böyle veriyorum.
Böyle saçma sapan konuşma olur mu?
Son derece haklısınız, hak veriyorum Lütfi Bey. Sizin gibi ilgili dinleyicilerimiz sağ olsunlar diyoruz. Ve Faruk Yılmaz'ın sesinden Damdere'nin Taşları şarkısını Brüksel'e yolluyoruz. Aile Saati programının sonuna yaklaştık. Değerli dinleyiciler, çok değerli yerli ses sanatçısı Mümin Karagöz'e sağlık, uzun ömürler temenni ediyoruz. Ağzına sağlık diyerek keklik türküsünü dinletiyoruz. Ben Tanya Blagova, Ani Mikhailova ve Krasi Yankova huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.
Keklik çıkacak, kuş çıkacak, bizim karı pişirmeye bıkacak bıkacak. Keklik çıkacak, kuş çıkacak. Bizim karı pişirmeye bıkacak bıkacak. Avcı havası, tavşan tavası, Ali çalsın oyun havası. Keklik çıkacak, kuş çıkacak, bizim karı pişirmeye bıkacak, bıkacak. Keklik çıkacak, kuş çıkacak, bizim karı pişirmeye bıkacak, bıkacak. Kaynanama gittim akşamdan akşamdan, dolmayı yapmış tavşandan tavşandan. Keklik çıkacak, kuş çıkacak, kaynanam pişirmeye bıkacak bıkacak. Keklik çıkacak, kuş çıkacak, kaynanam pişirmeye bıkacak bıkacak. Bıkacak bıkacak, kekli çıkacak, kuş çıkacak, kaynanam pişirmeye bıkacak bıkacak.